Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programına hoş geldiniz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgili Bey hazırlıyor. Ana kumanda masasında Muhittin Sami Yaygıngöl bulunuyor ve ben Deniz Fehim Harmanşa programı sunuyorum. Bir haftalık aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz, mutluyuz. Hocamız da aramızda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Nasılsınız?
Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz inşallah.
Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz.
TGRT FM dinleyicilerine de iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. İyilikler ve güzellikler diliyoruz.
Çok teşekkür ederiz hocam. Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Siz de yoğun bir şekilde devam ediyorsunuz.
Evet.
Gördüğümüz kadarıyla. Hocam geçen hafta konumuza girmeden önce iletişim bilgilerimizi hatırlatayım ben sevgili dinleyicilerimize. Sorular olabilir çünkü. E-mail adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam geçen hafta Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinden, tabii daha önce babasından, bulundukları evet. Muhitlerin göçlerini anlattınız. Konya'ya kadar geldiler.
10 yıllık bir
10 yıllık uzun yolculuk. Bir hicretten sonra.
Evet.
Ama tam da Şems-i Tebriz Hazretleri'ne gelmişti ki programımız bitti. Ama bu hafta devam edeceğiz inşallah.
Tabii hayat devam ediyor. Biz 10 yıllık yolculuk diyoruz. Onlar hayatı yaşıyorlar her yerde. İlim öğreniyorlar, ilim öğretiyorlar. Hayat neredeyse orada. İşte hayat bir andır. O da şu andır ya, şu an. İnsan neredeyse aslında o. Dünya da zaten bir yolculuk. Evet. Onu çok güzel görüyoruz orada. Bulundukları memleketten Konya'ya gelinceye kadar bir dolu dolu 10 yıl yaşıyorlar. Aslında öyle de bakmak lazım.
Evet. Anı yaşıyorlar değil mi hocam?
Evet.
Yani o an neyse en iyi şekilde değerlendirmek. Evet. Yoksa 10 yıl, 100 yıl geçse de geçecek neticede.
Geçecek.
Biz istesek de istemesek de öleceğiz.
Evet.
Bu şekilde. Peki hocam, Mevlana Hazretleri'nin Şems-i Tebriz Hazretleri ile karşılaşmaları ilk nasıl oldu? Gelişlerinde.
Yani isterseniz kısaca bir Şems'ten bahsedelim.
Evet.
Kısa bir şekilde.
Peki.
Sonra da karşılaşmaya gelelim. Böylece Mevlana Hazretleri'nin hayatından bir kesit sunduk.
Evet.
Bir de onunla karşılaşan Şems'in hayatından kısa bir kesit sunacak olursak, Şems-i Tebrizi de 1185 yılında Tebriz'de doğdu. Evet. Zaten isminden belli. Şems-i Tebrizi diye meşhur. Yani böylece 1207 yılında Mevlana'nın doğduğunu alırsak yaklaşık 22 sene daha yaşlı Mevlana'dan Şems-i Tebrizi.
Evet.
Kendisi Melik Dadoğlu Ali isminde birisinin adı. Dolayısıyla iyi bir ailenin Melik sıfatını taşıması dolayısıyla oğlu olduğu ve çok iyi yetiştiği anlaşılıyor. Nitekim daha Tebriz'de Şeyh Rükneddin ve Selahaddin Mahmud gibi alimlerden en iyi bir şekilde dersler alıyor. Ardından Şems-i Tebrizi'nin hayatı neredeyse diyar diyar dolaşmak suretiyle ilim ve marifet elde etmekle geçiyor. Çok fazla gezen birisi ve nerede bir alim, ilim ehli duyarsa ondan bilgiler toplayan bir kimse. Dolayısıyla da ona bu gezginliği sebebiyle Şemseddin-i Perende diyorlar.
Şemseddin-i Perende.
Perende. Perende. Uçan kuş.
Bu perende atmak.
Uçan şems daha doğrusu. Uçan şems. Şemseddin-i Perende. Uçan şems ismini veriyorlar.
Evet.
Onun en önemli hocalarından bir tanesi Necmeddin-i Kübra'nın halifelerindendir. Baba Kemal Cündi. Ondan en kendisinden icazet aldığı, son ilimleri tahsil ettiği en ileri derecedeki hocası. Ondan uzun süre ders alıyor ve bu sırada arkadaşı Fahreddin Iraki var. Fahreddin Iraki, o da beraber, o da büyük bir alim. Ve Fahreddin Iraki ders alırlarken her gün hocasına böyle hallerinden bahseden çok güzel kasideler sunuyor.
Evet.
Ona devamlı kasideler okuyor. Kendi hallerini anlatan, ilminden bahseden, hocasından bahseden. Çok güzel, hoş kasideler sunuyor. Şems-i Tebrizi'de ise tık yok. Ya ikisi de talebesi, en ileri derecede talebesi. Birisi her gün bir şeyler, marifetler, ilimlerden yazıyor, manzum bir şekilde okuyor. Şems-i Tebrizi'de tık yok. Bir gün hocası tabii kendisine soruyor, biraz da merak sayıkasıyla. Diyor ki sen esrardan, hakikatlerden bir şey hasıl olmuyor mu sana evladım diyor. Neden hiç söylemiyorsun diye sorunca Şems-i Tebrizi efendim diyor. Bana ondan daha fazla oluyor. Fakat ben onun gibi söyleyemiyorum. Yani çok evet. Güzel manzum tabii ifade etmek. O halleri, o ilimleri manzum bir şekilde ifade etmek kolay değil. Bazı insanlar düşünür fakat söyleyemez gerçekten. Çok şeyler vardır, konuşamaz, anlatamaz. Böylesi bir durum söz konusu gibi anlaşılıyor Şems-i Tebrizi'de. Baba Kemal diyor ki o zaman, Allah-u Teala sana öyle bir arkadaş ihsan eder ki, o senin adına her marifet ve hakikatleri söyler diyor. İşte bu da gelecekte Şems-i Tebrizi'nin nasıl bir kimseyle arkadaş olacağını ve onun adına veyahut da onun yetiştirmesiyle birisinin neler söyleyeceğine bir işaret oluyor. Evet. Geçen haftayı hatırlarsak diğer taraftan da bir işaret vardı sanki.
Evet.
Değil mi? Orada da Seyyid Burhanettin Tirmizi Konya'da Mevlana'yı son olarak gelip iyice yetiştirince bir aslan, iki aslan bir sahrada oturmaz
evet.
demişti. Ve ardından da benden sonra senin yanına bir dost gelecek. Birbirinizin aynası olacaksınız. Evet. Birbirinizi tamamlayacaksınız ve yeryüzünün en büyük iki dostu olacaksınız demişti. Yani bir tarafta Seyyid Burhanettin Tirmizi, Mevlana Celaleddin Rumi'ye senin yanına bir dost gelecek diyor. Öbür tarafta da Baba Kemal Cündi, o da talebesi Şems-i Tebrizi'ye sana öyle bir arkadaş ihsan eder ki Cenab-ı Hak, o senin adına söyleyemediğin bütün marifetleri söyler ve hakikatleri açıklar evet. diyerek bu iki arkadaşa her iki taraftan büyük birer alim geleceğin müjdesini belki de vermiş oluyorlar.
Evet, evet. Güzel. Mesajlar güzel. Müjdeler güzel.
Müjdeler güzel.
Peki güzele, güzel müjdeler. Peki nasıl karşılaşıyorlar hocam? Yani bu müjdeden ne kadar sonra bir araya geliyorlar?
Evet.
Hemen değil herhalde.
Tabii hemen değil. Mevlana Konya ve çevresinde ilim faaliyetini yaymaya devam ediyor. Öyle ki 4 medresede ders veren bir alim oluyor. Konya demek belki de Mevlana demek haline geliyor.
Evet.
Konya'nın en itibar ettiği Konyalıların ve bütün çevre şehirlerin hatta Mevlana Celaleddin Rumi'nin ilmini duyanların ondan ders almak üzere gelenlerle dolup taşıyor. Konya bir nevi bir kültür beldesi. Belki de o dönemde bu zaten seviyesi çok yüksekti Selçuklular döneminde. Fakat o dönemi itibarıyla baktığımızda belki de bunun en yüksek zirve noktasını yakaladığını görüyoruz Mevlana ile birlikte. İşte böyle bir gün yine dersini tamamlamış Mevlana Celaleddin Rumi. Atına binmiş, sevenlerinin refakatinde olmak üzere o zaman Konya'da Şekerciler Hanı deniyor, onun önünden geçmekte olduğu ifade ediliyor. Evet. Sevenleriyle beraber Mevlana'da atının üzerinde Şekerciler Hanı'nın önünden geçiyorlar. Kapı önünde tefekkür halinde kıyafetinden yabancı olduğunu anladığı bir zatı görüyor Hazreti Mevlana.
Evet.
Orada hanın hemen önünde dikilmiş bir vaziyette birisini görüyor. Selam veriyor ve yoluna devam ediyor. Bir taraftan da ya bu gördüğüm kişi yabancı bir kimseye benziyor. Buralı değil. Daha önce hiç görmediği bir kimse. Buralarda böyle birisini hiç görmemiştim diye düşünüyor bunlara. Ne kadar da nurlu bir yüzü var diye böyle içinden geçiriyor. Yani düşünceli bir şekilde yoluna böyle düşünerek devam ederken artık ne kadar gitti 50-100 adım birdenbire atının dizginlerini birisi tutmuş olarak görüyor. Şems de fırlayıp gelmiş atının dizginlerini yakalamış. Bakıyor o yabancı, o kişi atının dizginlerini tutuyor. Buyurunuz diyor, bir arzunuz mu var diyor Mevlana. O kimse isminizi öğrenmek istiyorum diyor. Bunun üzerine Celaleddin Muhammed diye cevap veriyor Hazreti Mevlana. Ey Müslümanların ulusu diyor. Tabi ismini bildiği, duyduğu anlaşılıyor. Onun ismini sorup onun olduğunu anlayınca bir müşkilim var. Benim bir sualim var. Lütfen bunu hallediniz diyor. Mevlana buyurun diyor. Sorun. Etraftan da herkes böyle önce tabii endişeyle talebeleri atının dizginlerine yapışınca evet. Ona bir endişeyle böyle yakalayacakmış gibi tabii Mevlana onları durduruyor. Bir zarar da verebilir diye sevenleri evet. Böyle birdenbire gelip atının dizginlerini tutunca şimdi konuşma böyle bir şekle dönünce meraklı çoğalıyor bu kez. Hazreti Muhammed mi daha büyüktür diyor. Bayezid-i Bistami mi? Şimdi öyle bir sual sorulunca herkes birdenbire irkiliyor. Mevlana da irkiliyor. Böyle bir garip bir adam, suali daha garip geliyor evet, kendisine. Evet. Yani adam garipti ama suali daha garip. Bu nasıl bir soru? Bütün alemlerin sevgilisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ile Bayezid-i Bistami hiç denk tutulur mu? Bir tutulur mu? Bütün mahlukatın hatta Bayezid'in de hürmetine yaratıldığı Muhammed Aleyhisselam elbette daha büyüktür diye cevap veriyor.
Evet.
Fakat sorunun sahibi sıradan bir kimse değil.
Anlaşılıyor.
Öyle kolay çekilecek gibi de görünmüyor. Zaten bu sorunun cevabı bir devamının geleceği anlaşılıyor.
Evet.
Bunu bilebilir. Dolayısıyla hemen o halde diyor. Neden Muhammed Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a biz seni hakkıyla bilemedik ya Rabbi derken Bayezid-i Bistami, Sübhani, benim şanım ne yücedir. Ben sultanların sultanıyım. Varlığımın her zerresinde yaradandan gayrı varlık yok demektedir. Nasıl oluyor bu diyor, buna ne buyurulur o zaman, buna ne dersin diyor. Mevlana, tabii etrafına artık toplananlar da sorular böyle bu hale gelince epey merakla bekliyorlar ne cevap verecek.
Heyecanlı.
Gerçekten sözlere bakıldığı zaman diğerinin sanki çok daha yüksekmiş gibi bir cevabı anlaşılıyor.
Kelime olarak.
Neden böyle kelime olarak bakıldığı zaman kelimenin düz mana ifade ettiği düz manaya bakıldığı zaman evet. Aynen Şems'in sorduğu gibi düşünülüyor tabii. Ve diyor ki Mevlana Celaleddin Rumi, Peygamber Efendimizin mübarek kalbi öyle bir derya idi ki ona ne kadar marifet, aşk-ı ilahi tecelli etse ve ne kadar muhabbet Allah-u Teala'nın sevgisi onun içine dolsa onu içine alır ve kuşatırdı. Hatta daha çoğunu isteyip ya Rabbi verdiğin bu nimetleri daha da artır buyururdu. Çünkü kabı öylesine geniş bir derya idi. Gelen marifetleri içerisine alıyor ve kuşatıyor. Ve daha fazlasını bekliyor. Fakat Bayezid-i Bistami'nin kabı o kadar geniş olmadığı için çok dar ona göre ilahi feyizlere bir miktar geldiği zaman dayanamadı. Ufak bir tecelli ile doldu ve taştı. Az bir feyizle coşunca da böyle sözler söyledi.
Evet.
Şems-i Tebrizi tabi bu izahata hayran kalıyor. Allah diyerek yere yıkılıyor. Şimdi biraz da tarih ne zaman dedik? Sene 1244.
Evet.
1244. İşte bu tarihte ikisi bir araya geliyorlar ve karşılaşmaları da cidden çok farklı bir şekilde, böylesine bir sual cevap, böylesine bir merak, böylesine bir sohbetle başlıyor ki Şems de öyle bir cevap alıyor ki kendinden geçiyor. Mevlana Celaleddin Rumi de çok farklı bir kimseyle karşılaştığını anlıyor ve ikisi de muhtemelen hocalarının kendilerine işaret ettiği kişilerle karşı karşıya bulunduklarını anlıyorlar ve gerçekten birbirlerine çok gönülden bir bağlılık meydana geliyor.
İşte iki ilim deryası böyle karşılaşır.
Böyle karşılaşıyor.
Günümüzde olsa herhalde birisi yakasında bir çiçek takar, biri de farklı bir elbise giyer. Böyle karşılaşırlar da. Herkes demek şeyine göre. Evet. Peki sonra neler oldu?
Neler oldu? Şimdi Mevlana bu tarihten itibaren çok iyi yetişmiş bir kaynaktan beslenmeye başladı. Şems-i Tebrizi gerçekten fevkalade bir ilim deryası olduğu, bir tasavvuf büyüğü olduğu anlaşılıyor. Ve Mevlana Celaleddin Rumi de bundan kana kana içen, kana kana doyan bir ilim deryası haline gelmeye başlıyor. Ve birbirlerinden ayrılamıyorlar. Devamlı bir şekilde Mevlana ondan ilim tahsil etmek, marifet tahsil etmek yoluna düşüyor. Tabii şimdi olaya baktığımız zaman Mevlana Celaleddin Rumi neredeyse İslam aleminin yüz akıydı. Herkesin ondan ilim talep ettiği bir kimseydi. Seven Konyalılar kendisinden her gün bir ilim bekliyorlardı. Şimdi böyle bir hocalarının birdenbire kendilerini bırakıp, sevenlerini terk edip, sohbetleri bırakıp, böyle garip bir adamın derslerine, çünkü Şems-i Tebrizi'nin dışarıya karşı bir şey yok. O sanki Mevlana için gelmiş. O Mevlana'yı besliyor ilimce. Fakat millet Mevlana'ya bakıyor. Mevlana ise herkesi terk etti ve sadece Şems-i Tebrizi'ye yöneldi. Ondan alıyor. Dolayısıyla talebeleri ihmal edince kıskançlıklar baş gösteriyor. Bilirsin kıskançlık her zamanda, her devirde eksilmeyen huylardandır. Kolay değildir ondan vazgeçebilmek. Hele insan sevdiğini, çok sevdiğini, başkasıyla meşgul olduğunu görünce onu daha fazla kıskanmaya başlar. Değil mi? Hep evet. İster ki benimle ilgilensin. Hep benimle olsun. İnsan sevdiğini öyle bekler. Başkasıyla olunca normaldir bu insanda. Hemen bir kıskançlık baş gösterecektir. Ve bu defa Şems'e karşı hakaretler, sözler gitmesi için dedikodular başlar. Bu sebeple Şems bundan son derece üzülür ve Şam'a gider. Gider ama bu defa Mevlana dayanamaz.
Evet.
Yani çıkmak şöyle, tamamen kesilir insanlardan. Hiç kendi sevdiğini, ilim elde ettiğini, onların bu sözleriyle ve dedikodularıyla gittiğini bildikleri için tamamen kendi iç dünyasına çekilir. Evet. Ve oğlu Sultan Veled'e de rica eder, onu mutlaka bul gel der. Sultan Veled Şam'a gider, Şam'da Şems-i Tebrizi'yi araştırır, bulur, kendisine çok dil döker, mutlaka gelmesi yönünde, çünkü Şems gelmek istememektedir. Ve öyle olunca Şems-i Tebrizi dayanamaz, bir kez daha Konya'ya gelir.
Evet.
Yeniden tabii insanlar da buna üzülmüşlerdir, böyle bir hadisenin yaşanmasına, Mevlana'nın kendilerine kırılmasına üzülmüşlerdir. Onun yeniden eski halini alması için onlar da başlangıçta bir sevinç içerisinde bulunurlar. Fakat geldiği zaman yine Mevlana tamamen Şems'ten ilim tahsiline ve onunla sohbete, onunla ilgilenmeye başlayınca tekrar halkta yeniden söylenti başlar. Yeniden dedikodular başlar. Ve artık Şems'in son olarak kayboluşuna veya öldürülüşüne kadar devam eder bu. Yani Şems-i Tebrizi'nin son hali aslında anlaşılamaz. Ne olduğu
belli değil mi?
Belli değildir. belli değildir. Net olarak ortaya konamamıştır. Şems birdenbire ortadan kaybolmuştur. Yok olmuştur. Onu işte çekemeyenler, istemeyenler öldürdü diye bir şaiye çıkar. Evet. Bahçede bir kan bulunur. Fakat Şems yoktur. Gömmüşler denir ama yine cesedi de bulunamaz. Hiçbir yerde, bahçede, bağda, herhangi bir yerde, hiçbir yerde Şems bulunamaz. Dolayısıyla Sultan Veled yeniden Şam yollarına düşer. 2 yıl gezer her tarafı, Şems'i bulamaz. Ve gerisin geriye döner. Artık Mevlana da ümidi keser tamamen. Önce 2-3 sene Şems'in gelmesini ciddi olarak bekler. Oğlundan onun araştırılmasını ister. Fakat bir türlü haber çıkmaz. O sebeple Şems'in değişik yerlerde, Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin makamları vardır. Ama kabrinin nerede olduğu belli değildir. Konya'da da onun adına bir türbe, cami yaptırılmıştır. Fakat kabrinin nerede olduğu açık olarak, net bir biçimde belli değildir. İşte bu tarihten itibaren Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bundan sonra yeniden devamlı olarak halkı irşat işine başlar. Fakat evet. Mevlana belki de asıl olarak bu tarihten itibaren Mevlana olmuştur. Mevlana'yı Mevlana yapan, belki de Şems-i Tebrizi ile olan bu dönemidir ve onun çok daha tasavvuf noktasında ilerleme kaydetmesidir. Nitekim bu tarihten itibaren seçkin talebelerinden Hüsameddin Çelebi'nin teşvikiyle Mesnevi isimli ölümsüz eserini meydana getirir.
Evet.
Mesnevi isimli o büyük ölümsüz eserini meydana getirir Mevlana Celaleddin Rumi.
Evet. Hocam takriben Mevlana Hazretleri ile Şems-i Tebrizi Hazretleri ne kadar beraber oldular? Mevcut bir bilgi var mı sizde?
Yani Şems-i Tebrizi'nin ne zaman vefat ettiğini net bir şekilde yani 3-4 sene civarında beraberliklerini net bir şekilde kesin olarak biliyoruz. Muhtemelen 4. sene sonunda, yalnız bu arada bir Şam ayrılık şeyi oldu ve yeniden geldi, devam etti. Yaklaşık 3-4 sene bu beraberlikleri devam etti.
Evet.
İki ilim deryası için bu gerçekten uzun bir süredir. Umumi olarak baktığımız zaman ikisi de ilim deryası. İkisinin de az önce o karşılaştıkları ifadeyle kabı geniş alıyorlar, o marifetleri dolduruyorlar. Ve ikisi de yetişmiş. Şems-i Tebrizi kendisindekileri ona aktarıyor. Kim bilir nasıl bir sohbetler ve muhabbetler yaşıyorlar. Bunları gerçekten kestirebilmek kolay değil.
Hiç kimseyi almamışlar mı sohbetlerini?
Mutlaka almışlardır belli şekilde ama bu yapılanlara 4 medresede ders halkın içerisine karışmıyor, içerisine çıkmıyor. Ancak belki dergahta belli talebeleriyle belli zamanlarda ilgileniyorlar. Yani yok derecede denecek bir dereceye düşüyor. Onu evet. söyleyebiliriz. O sebeple de zaten ciddi manada kıskançlıklar meydana geliyor.
Evet. Yani gerçekten Konya halkı da çok sevmiş.
Mevlana'yı çok sevdiler.
Yani o zatı ortadan kaldıracak kadar sevmişler demek ki. Öyle anlaşılıyor. Kesin olmamakla birlikte.
Sevginin aşırısı zarar verir buyuruluyor ya, aşırı sevgi.
Her şeyde böyle midir aşırılık?
Yani hemen hemen böyledir. Maddi bakımdan diyebiliriz. Diğer noktalarda da insanın en fazla tabii seveceği kişileri bellidir. Hepsinin de hududu bellidir. Evet. Ancak tabii Cenab-ı Hakk'ın sevgisi müstesna. Evet. Peygamber sevgisi müstesna. Yani
bazı sevgilerde aşırılık
tabii,
değil.
Evet.
Ama bazı şeylerde
tabii yani olmak. İşte hocasını üzecek bir sevgiyi düşünün. Yani şimdi sevdiği bir kimseyi üzecek bir sevgi muhakkak ki aşırı ve zararlı bir sevgi haline geliyor.
Evet. Peki Mesnevi dediniz hocam. Biraz Mesnevi'den bahsetseniz bize.
Mesnevi 6 ciltten meydana geliyor.
Evet.
7 cilt diyenler de var ama 7. cildin Hazreti Mevlana'ya ait olmadığı ifade ediliyor. Ve 26 bin beyitten meydana geliyor.
26 bin
beyit.
Maşallah.
Ve 6 cilt eser. Mevlana'nın baş ve şah eseri gerçekten. Baş eseri ve şah eseri denecek bir eser. İlim, irfan, iman ve aşk volkanı diye ifade edilir. İlim, irfan, iman, aşk volkanı diye. Yani Mevlana'da ne var? o eserine yansımış bir durumdadır.
Evet hocam, Mesnevi'ye girdik ama isterseniz bir kısa ara verelim.
Bir kısa ara verelim. Peki.
İkinci bölümde tekrar buluşmak dileğiyle.
Merhaba sevgili Tegeret FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Bu programı Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşilgil Bey hazırlıyor. Konumuz Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ve Şems-i Tebrizi Hazretleri'ydi. Hocam, birinci bölümde Şems-i Tebrizi Hazretleri'nden bahsettiniz. Devamında neler söyleyeceksiniz? Mesnevi'ye geldiniz.
Biraz evet, Mesnevi'den bahsediyorduk. Mesnevi gerçekten Mevlana Hazretleri'nin şaheseridir diye ifade ettik ve 26 bin beyitten meydana geliyor. Ancak ilim, irfan, iman, aşk volkanıdır diye ifade ettim. Evet. Mevlana'nın derinliğini, ilimdeki genişliğini ve bütün manevi varlığını bu eserde müşahede etmek mümkündür.
Yani Mevlana eser deyince o...
Mesnevi anlaşılır. Ve tabi bir eserin kıymetini de alimler anlar diyelim biz. Alimlerin ifadelerine de şöyle bir bakalım. Büyük alim Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri var.
Evet.
Diyor ki üç kitabın eşi yoktur. Bunlar Kur'an-ı Kerim, Buhari-i Şerif, ki Buhari-i Şerif Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini toplanmış olduğu çok kıymetli bir eserdir ve mesnevidir buyuruyor. Üçüncü eser olarak.
Üç kitap.
Üç kitabın eşi yoktur diyor. Bunlar Kur'an-ı Kerim, Buhari-i Şerif, mesnevidir. Ve evliyalık yolunun kemalatını bildiren kitapların en üstünü mesnevidir diye ifade ediyorlar. Evliyalık yolunun kemalatını, üstünlüklerini bildiren en kitapların en üstünü mesnevi diye ifade ediliyor. Yavuz Sultan Selim'in dönemi alimlerinden meşhur Şeyhülislam'ı Ahmet İbni Kemal Paşa vardır. Kemal Paşa Zade. Kemal Paşa Zade de bir hatırası, bir rüyasını nakleder bununla ilgili.
Evet.
Diyor ki rüyamda Resul-i Ekrem Efendimiz'i gördüm. Peygamber Efendimiz'i. Elinde Mesnevi-i Şerif vardı. Onu tutarak buyurdular ki çok manevi tasavvuf kitabı yazıldı. Fakat bunlar içinde Mesnevi gibisi yazılmadı buyurdu diyor. Bunu da Ahmet İbni Kemal Paşa Hazretleri anlatıyor ve naklediyor. Yine Molla Cami büyük alim kendisi. Nist Peygamber Veli Daret kitap diyor Mevlana ile ilgili.
Farsça.
Nist Daret, Nist Peygamber, Peygamber değil. Nist Peygamber, Peygamber değil. Veli Daret kitap, fakat kitabı var. Yani kendisi peygamber değil ama muazzam bir eser sahibi. Eserin kıymetini göstermek açısından bunu ifade ediyor. Yine Mesnevi hakkında Molla Cami şu ifadelerde bulunuyor. Mesnevi köhne ve donmuş kalplere tazelik ve canlılık katar. Donmuş, ölmüş, ölü kalpleri sanki dirilten bir kimya gibidir.
Evet.
Donmuş ve köhne kalplere tazelik, canlılık katar. Alimler için Cenab-ı Kibriya'nın hazinesinin anahtarıdır. Alimler için bir o kapıyı açan bir anahtar konumundadır Mesnevi. Cahiller için ejderhadır. Bu çok mühim.
Çok manidar.
Cahiller için ejderhadır. Ölümdür. Yani Mesnevi'yi anlayamayacak olan kimse okuması onun için ölüm gibidir. O sebeple onun şerhini, açıklamalarını okumak durumundadır insan. Doğrudan Mesnevi'den aldığı zaman onu yutabilir. Onun İmanını götürebilir.
Evet.
İşte bu cehalet, böyle cehaleti okumamış, yazmamış olarak düşünmemek lazım.
Evet.
Geçen bahsettiğimiz gibi isminin önünde profesör olan kimse için de ejderha olabiliyor. Mesnevi'yi bilmeyen, dini bilmeyen, anlamayan bir kimse düz mantık baktığı zaman onun için de bir ejderha kesilebilir Mesnevi. Ve nitekim bunları görüyoruz bugün. Her şeyi inkar eden, düz mantık bakan insanlar Mevlana Celaleddin-i Rumi'ye neler söylüyorlar ve ne durumlara düşüyorlar. Bunu kim söylüyor? Uyarıyor Molla Cami. Cahiller için ejderhadır. Buradaki cahili koyun otlatan çoban gibi düşünmemek lazım veya hiç okula gitmemiş insan gibi düşünmemek lazım. Buradaki cehalet ilim adamları için de geçerlidir. O Mesnevi'nin cahil olmak. Mesnevi darüşşifadır diyor. Darüşşifadır, şifa evidir. Kin, kibir ve gafletimize devadır. Mesnevi'yi okuyan insan da kin kalmaz, kibir kalmaz, gaflet kalmaz. Bunları gideren bir şifa kaynağıdır, şifa evidir Mesnevi. Mesnevi kalpte ferahlık, gönülde sevinç, dilde söz, gözde nurdur diyor. Mesnevi'yi anlatırken kalpte ferahlık meydana getirmektedir. Okuyan kalpleri insanın ferahlık, bir açıcılık. Gönülde bir keder varsa o keder tozlarını dağıtır ve bir sevinç meydana getirir. Dilde söz meydana gelir Mesnevi'yi okuyan insanlarda ve gözde de gözler için nurdur diye ifade ediyor. Dünyada nimet yoktur derler. Mesnevi nimet değil de nedir? Mesnevi'den büyük nimet de olur. Nimet mi olur?
Evet.
Tabii burada ruhi can için bir nimeti düşünmek meydana gelir. Gerçekten zevk almayana, Fehim Bey, ehil olmayana Mesnevi'den ne kadar bahsetseniz boştur. Bir de o gözle görmek, o gözle okumak, o düşünceyle okumak da gerekir. İnsanlar şimdi nereden ne, hatta böyle zahiri manalara bakarak doğrudan hemen okumaya başlıyorlar. Herkes her kitabı, Kur'an-ı Kerim'i dahi, mealini dahi aynı bakış açısıyla, değil mi? Hemen hiçbir tefsir okumamış, kitabı okumamış, din ilimlerini tahsil etmemiş, fen ilimlerini tahsil etmemiş insanlar hemen bir meali okuyup sanki o Cenab-ı Hakk'ın muradı ilahisi odur diyerek okuyorlar. Bir felaket durumu söz konusu olabilir. Aynı şey işte burada da geçerli. Zevk almayana, ehil olmayana Mesnevi'den ne kadar bahsetsen boş olur. Köre, amaya, elvandan bahsetmenin ne lüzumu var demişler. Yani renklerden, köre, amaya, siz renklerden bahseder misiniz?
Edilmez
tabii. Edilmez. İşte onun gibi bu şark ve garp bu eserin aslının ve tercümesinin hayranıdır şu anda. Ancak ne kadar anladıkları
o da
şüphelidir.
Evet.
Şimdilik herhalde soruya bu kadar genel bir izahat versek belki konulara gireriz başka ama şu an için genel bir izahat herhalde yeterlidir diye düşünüyorum.
Dinleyicilerimiz de buradan hakkında bayağı bir şey almışlardır kendilerine, evet. Notlar. Zaten bir eserin ne olduğunu anlayabilmek için hayatını da bilmek, yazarını da iyi bilmek lazım. Zaten
evet.
Siz iki programda çok iyi anlattınız. Buradan çok güzel ifadeler, faydeler olmuştur. Hocam birkaç soru var ama ondan önce vefatıyla ilgili malumat vermek ister misiniz?
Tabii vefatıyla malumat verelim. Mevlana Hazretleri 17 Aralık 1273 Pazar günü güneşle birlikte battı denir. Güneşin batışıyla birlikte Mevlana Celaleddin Rumi de hayata gözlerini yumdu. Mevlana Hazretleri'nin çok önemli bir yönü var. Ölüm denildiği zaman.
Evet.
Ölümü güzelleştiren alimdir.
Çok meşhur.
Mevlana Celaleddin Rumi. Ölümü güzel kılan, güzelleştiren ifadeleriyle, sözleriyle ve onu düşünerek ölümü düşünenler de ölüm sanki korkusu gider de kavuşulmayı beklenen bir hadise gibi insanlarda oluşur. Neden? Çünkü edebiyat tarihimizde ölümü şeb-i aruz, düğün gecesi diyerek Mevlana Celaleddin Rumi bu deyimi edebiyat tarihimize katmıştır.
İlk ok attı değil mi?
İlk ok attı. Şeb-i aruz, düğün gecesi diyerek vasıflandırdı. Sevgilinin sevgiliye kavuşması olarak niteledi. Bu tabii bu niteleme ondan önce de vardı.
Evet.
Alimlerde, Peygamber Efendimiz de bunu bahseden. Ancak şeb-i aruz deyimi edebiyatımıza o sevgilinin sevgiliye kavuşması bir düğün gecesi olduğu için, düğün olayı olduğu için onu da düğüne benzeterek şeb-i aruz deyimini koymuş oldu. Son nefesinde oğlu Sultan Veled yanındaydı ve tabii özür dilerim, hizmetinde kendisinin daimi bir şekilde babasının hizmetinde bulunuyor. Tabii babasının ayrılacağını düşünerek de Sultan Veled tabii olarak üzülüyor, çok üzülüyor. İşte buna karşılık onun üzüntüsünü gören Mevlana Celaleddin Rumi şu ifadeleri kullanıyor. Canı aldıktan sonra ölmek şeker gibi tatlı. Onunla olduktan sonra ölüm tatlı, tatlı candan daha tatlı. Siz şayet Cenab-ı Hakk'a sevgiliye kavuşuyorsanız ölümden daha tatlı bir şey olabilir mi? Mezar cennet kapısının perdesidir. Mezarı bir cennet kapısının perdesi olarak görüyor. Batmayı gördün ya, doğmayı da seyret. O bir kapı.
Evet.
Bu kapıdan sen batmayı görüyorsun ama doğmayı da gör. Ötede bir doğum hadisesi oluşuyor. Güneşle aya batmadan ne ziyan gelir? Gerçekten güneşin batışıyla güneşe bir ziyan gelmiyor. Güneşin battığını görüyorsun, doğacağını da gör. Ayın battığını görüyorsan doğacağını da gör. Ona bir zarar gelmez. Dolayısıyla bu dünyadan göçen de bir sevgiliye kavuşuyorsa onun için işte o düğün gecesidir. Yere hangi tohum atıldı da bitmedi? Neden insan tohumunu bitmeyecek zannına düşüyorsun? O da bitecektir. Bir kayboluş değildir bu. Hangi kova kuyuya salındı da dolu olarak çıkmadı?
Evet.
Sen bir kuyuya kova saldın da onun boş geldiğini gördün mü?
Mümkün değil.
Can Yusuf'u kuyuya düşünce neden doğmasın diyor. Bu tabii meallerini ifade ediyorum. Farisi olarak söylenmiş ifadelerdir bunlar.
Evet.
Öldüğüm gün tabutumu omuzlar üzerinde gördüğünde ben de bu cihanın bir derdi var sanma. Evladına öldüğüm gün benim tabutumu omuzlar üzerinde görürsün. Bu cihandan gidiyorum diyerek bu cihan derdine düştüğümü, gittiğime üzüldüğümü sakın zannetme ve bana ağlama. Yazık, yazık, ah, vah deme kesinlikle. Şeytanın tuzağına düşersen vah vahın sırası asıl o zamandır.
Evet.
İşte ne yaptığına bak diyor Hazreti Mevlana. Ne yaptığına, öteye ne yaptığına bak. Eğer bu dünyada iyi işler yapmışsan, güzel işler yapmışsan, gönüller kazanmışsan, herkese iyilik yapmışsan, vazifelerini yerine getirmişsen korkma, üzülme. Yunus Emre de öyle diyor ya, ölümden ne korkarsın, korkma, ebedi varsın. Ölümden korkma, ebedi bir hayat seni bekliyor diye ifade ediyor. O zaman vah vah olur, o zaman ağlanır, yoksa ağlama.
Evet. Hocam sözünüzü balla keselim.
Peki.
Bir ara daha vereceğiz. Üçüncü bölümde buluşmak dileğiyle sevgili dinleyiciler. Efendim üçüncü bölümde tekrar merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hocam birkaç güzel söz söylüyordunuz. Araya biz girdik. Vallahi kestik ama duymadık.
Sonunu da gelmiştik.
Evet, tamam.
Mesnevi vefatıyla ilgili Mevlana Celaleddin Rumi son nefesini vermeden önce üzüntülü olarak gördüğü Sultan Veled'e nasihatleri tarzında oğlu Sultan Veled'e sözleriydi bunlar. Sen dünyayı en iyi şekilde geçirmişsen, etmişsen öldüğüne üzülme. Bu dünyadan göçtüğüne üzülme. Çünkü öbür dünya sonsuz bir aleme bir kapı açılıyor. Bunun kapısı mezardır. Bu bir perdedir. O perdeden diğer tarafa geçiyorsun. Şayet orayı kazanamadıysan, orası sıkıntılıysa o zaman ah de, vah de, o zaman ağla bana, ona ağla, ona üzül diye ifade ediyor. Ve Mevlana'nın cenazesine görülmemiş mahşeri bir kalabalık toplanıyor. Bu kalabalıkta Müslümanların yanında Hristiyanlar da var. Yahudiler de var. Hemen herkes orayı doldurmuşlar. Ve cenazenin başından da ayrılmıyorlar. Müslümanlar onlara sizin değil bu cenaze, bizim burada ne işiniz var diye söylediklerinde Mevlana ekmek gibidir diyorlar. Ekmek gibiydi. Herkes için ihtiyaçtı o. Siz hiç ekmekten kaçan bir aç gördünüz mü? Mevlana Celaleddin Rumi'yi Hristiyanlar, Yahudiler de Müslümanlar gibi seviyorlardı. İşte iyi bir Müslümanın hemen herkese, insan olan herkese, hayvanata şefkatli olması, iyilik yapmasının özelliği de buradan anlaşılır ve kaynaklanır.
Çok güzel bir ölçü vermiş aslında.
Evet.
İnsanlara, özellikle Müslümanlara değil mi? Evet hocam. Şimdi son olarak artık vakit daraldı ama Mevlana Hazretleri zamanında vefatında karışık bir dönem vardı. Moğolların
hakim olduğu hakim bir olduğu devreydi.
Ve karışık bir dönemdi. Bu zamanda Mevlana Hazretleri ilim adamları olarak, kendisi de ilim büyük bir alimdi. Devlet adamlarıyla ilişkileri nasıldı? Onlara görüşmeleri veya onlara nasihatleri nasıl olmuştu? Evet.
Mevlana Celaleddin Rumi'nin biraz özelliklerine dönelim diyorsunuz.
Evet.
Güzel, teşekkür ederim. Mevlana Celaleddin Rumi babası Bahaeddin Veled Hazretleri ile beraber Konya'ya geldikleri zaman Selçuklu Devleti'nin en gerçekten parlak devresiydi ve en büyük sultanlarından Anadolu Selçuklularının 1. Alaaddin Keykubat devresiydi. Evet. Bu devreyi yaşadılar. En iyi şekilde orada insanlara hizmet ettiler. Medreselerde eğitim verdiler. Devlet adamları tabii kendisini sevdi, kendisine büyük hürmet ve izzet gösterdiler. Ama aynı zamanda Sultan 1. Alaaddin Keykubat'ın vefatından üzerinden çok geçmeden kendileri ayrıldığı zaman Belh Moğolların tahakkümü altına girmişti. İşte Mevlana Celaleddin Rumi'nin 1243'ten itibaren ki 1200 kendisi 73 yılına evet. kadar yaşadı. Anadolu'nun Moğol tahakkümü altına girdiğini ve bütün o karışıklıklar devresini yaşandığını gördü. Dolayısıyla işte Mevlana ile ilgili belki de bir Moğol ajanı diye bir söylenti var ya buna evet, sık evet. sık döneceğiz, değineceğiz. Bir Konya Selçuk Üniversitesi'nden bir profesörün hezeyanları ile ilgili
evet.
bunlar çok söyleniyor. Dinleyicilerimiz de en azından bir taraftan Mevlana Celaleddin Rumi'yi anlarken hayatını, fikirlerini, sözlerini dinlerken bir taraftan da bazı kendisine karşı yapılmış iftiralara da burada cevap vermekte fayda var diye evet. düşünüyorum. Mevlana önce devlete nasıl bakıyor? Herhalde böyle bir düşünceyle evet. bakmak lazım. Devlete toplum düzeninin sağlanması açısından yaklaşıyor. Demek ki devlet olmazsa ki bu genel bir anlayıştır da toplum düzeni sağlanmaz. Ona göre dünyada hiçbir şey boşuna yaratılmadı ki zaten böyledir. Tabiat da bir denge üzerine kurulmuştur, inşa edilmiştir. Kamu işte bu noktada kamu otoritesinin varlık sebebi cemiyetteki nizam ve intizamı temin içindir. Eğer devlet bir kamu düzeni varsa o toplumdaki nizam ve intizamı düzenleyecektir. Dağıtmak için değil. Toplumda bugün aslında Mevlana Celaleddin Rumi'nin devlet anlayışına devlet adamlarımız baksalar çok şey öğrenecekler. Değil mi? Gerginlik meydana getirmek değil. Üniversitelerde gerginlik meydana getirmek değil. İnsanlar arasında husumet peyda etmek değil. Asıl bunları gidermek ve muhabbet, sevgi tesis etmek, birlik, beraberlik tesis etmektir. Buradan dahi nice fikirler ortaya çıkar. Devlet adamlarımıza nice dersler, nice ibretler oluşur. Devletin varlığına olan zarureti Mesnevisinde şu sözlerle ifade ediyor. Allah bize devlet ve hükümeti halk göklere el açmasın diye verdi. Devlet ve hükümet olmazsa siz insanların arasında birlik ve beraberliği tesis etmezseniz herkes birbirine zulmeder. Zulüm gören el açar. Ya Rabbi işini bitir der değil mi? Bir evet. diğerine beddua eder. İşte o zaman ortalık yıkılmaya başlar. Mülk ve hükümetin verilmesi halkın ah dumanının semaya yükselmemesi içindir. Öksüz iniltisinden arşın titrememesi yüzündendir. Ve bir kimsenin zulüm hastası olmaması içindir. Bir ah oku ulaştığı zaman arşa o yeryüzü sallanır diyor ya, sallandığı zaman da ne olduğunu görüyoruz.
Evet.
Dolayısıyla yaşın yanında, kurunun yanında yaşı da yanar misali, ortalıkta kimse kalmaz.
Evet.
O sıkıntıdır. İşte bunun için verdi ve devlet adamlarının da vazifesinin ne olduğunu çok güzel bir misalle gerçekten açıklıyor. O manaları düşündüğü zaman insan hem devlet adamı görevini bilir hem de insanlar devletin neden gerektiğini bilir. Devleti yıpratmaz. Değil mi? İnsanlar evet. için de bu çok önemlidir. Devlet adamları için ne kadar önemliyse o devletin halkı ve tebaası bakımından da devlete sahip çıkmak, devletini yıpratmamak, güçsüzleştirmemek açısından da fevkalade önemlidir. İnsanlar çift taraflı bunları görebilmelidir. Herkes bundan ibretini alabilmelidir. Peki Mevlana'nın devlet adamları ile kendisinin münasebeti nasıl? Bir devlete bakışı böyle olunca devlet adamları ile münasebetine. Burada Mevlana'nın Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifine uygun olarak hareket ettiğini ben görüyorum. Alimlerin kötüsü emiri ziyaret eden, emirlerin iyisi alimleri ziyaret edendir. İşte bu düstur, bu hadis-i şerif Mevlana Hazretleri'nin temel prensibi olmuştur. Dolayısıyla o kendisi devlet büyüklerinden her zaman yakın alaka, hürmet, saygı, muhabbet görmesine rağmen onlarla içli dışlı olmayı asla münasip görmemiş kendisine ve davet edilmesinin dışında hiçbir zaman Ümera kapısına gitmemiştir. Alimlerin kötüsü sınıfına dahil olmaktan hep kaçınmıştır. Bir gün sohbetinde bulunan dostları kendisine soruyorlar. Zamanın büyükleri, emirleri, şehrin şeyhlerine sık sık gidiyorlar da sizin ziyaretine çok az geliyorlar. Acaba bunun sebebi nedir? Onlar sizdeki büyüklüğü görmek istemiyorlar mı? Sırlara gözleri kapalı mı gibi bir mana çıkıyor. Neden sizi gelmiyorlar evet. diğerlerine, şehrin diğer şehirlerine gidiyorlar? Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki, siz onların gelmemesini görüyorsunuz. Bu taraftan sürülmelerini görmüyorsunuz. Ne kadar ince, insanlara tek düze bakmamak gerektiğini ne hoş açıklıyor ifadeleri. İnsanlar bir noktadan bakıyor. Duvarın bu yüzünü görüyoruz. Arka yüzüne hiç bakmıyoruz. Gördüğümüz tarafıyla konuşuyoruz. Bir de onun arka yüzü olduğunu hiç düşünmüyorsunuz. Gelmemesini görüyorsunuz. Bu taraftan sürüldüklerini görmüyorsunuz. Eğer onlar buraya gelselerdi sizlere yer kalmazdı.
Öyle ya.
Nitekim ertesi sabah Konya'nın en meşhur emirleri Sahip Fahreddin, Muinüddin Pervane, Celaleddin Müstevfi, Taceddin Mutez, Mecdüddin Atabek gibi şehrin bütün ileri gelenleri maiyetiyle gelip dolunca sevenleri, talebeleri, etraftaki halk hepsi tabii vali gelmiş, avanesi gelmiş, çevresi gelmiş, emirler gelmiş, hepsi dışarıya, onlar içeriye. Mevlana Celaleddin Rumi onlara devlet işleri ve nice sırlar hakkında çok güzel sohbetler, konuşmalar yapıyor. Dışarıdakiler bekliyorlar, bekliyorlar. Onlar çıkmıyor. Sohbet o kadar tatlı ki.
Siz
ve çıktıktan sonra Mevlana'nın tabii o gün o kadar böyle onlarla ilgilenip bunlara bakmayınca dostları tarifsiz bir huzursuz oluyor. Gidince ellerine kapanıyorlar. Biz bugün manevi rızkımızdan mahrum kaldık. Aman diyorlar, üzüntülerini beyan ediyorlar. Çünkü o sohbeti, o lezzeti alan insan bir daha bırakmazsa kendilerine bir daha sıra gelmeyecek diye düşünüyorlar. Evet. Ve Mevlana onları teskin ederek sadakalar fakirler ve muhtaçlaradır diyor. Ayetini okuyor. Bizim ilahi bilgi ve sırlarımızı gerçek dostların nasibidir. Fakat buna siz sebep oldunuz. Sizin sözleriniz sebep oldu.
Evet.
Yoksa biz size veriyoruz, size anlatıyorduk diye onları yine kalplerini teskin ediyor. Herhalde evet. Sıkıntıya düştünüz Fehim Bey. Vakitler alıyor.
Ne yapalım? Dünya işte.
İnşallah bu şeylere haftaya devam ederiz. TGRT FM dinleyicilerine hayırlı akşamlar diliyorum.
Çok teşekkür ederiz hocam. Sevgili dinleyiciler, bu program sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü öğretmesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırladı. Ana kumanda masasında Muhittin Sami Yayıngöl yardım etti. Ve ben Deniz Fehim Harmanşa sundum. Hepinize hayırlı akşamlar efendim.